Ayrım 27.
Sayfa 298. Bu arada Nana çevresindekilere aldırmadan karşısında oturmakta olan George ve Philip Hugon'la konuşuyordu. İki delikanlı karşı iskemlede omuzlarına kadar beyaz güllerle sevda çiçekleri arasında yitip gitmişlerdi. Nana bunun üzerine beni sıkmaya başlayınca ona kapıyı gösterdim diyordu. İki gündür de surat asıyor. Mufa'dan söz ediyordu ama delikanlılara bu ilk kavganın gerçek nedenini söylemiyordu. Kont bir akşam Nana'nın odasında bir erkek şapkası bulmuştu. Nana can sıkıntısıyla o sırada geçmekte olan birini eve getirmişti. Verdiği ayrıntılara kendisi de gülerek ne kadar garip biri olduğunu bilemezsiniz diye sürdürdü. Aslında müthiş bir sofu. Her akşam duasını ediyor. Onu rahatsız etmek istemediğim için ben yatağa önce giriyorum. Ya hiçbir şeyin farkında olmadığımı sanıyor ama ben göz ucuyla dikiz ediyorum. Bir şeyler mırıldanıyor, dönerek haç işareti yapıyor, benim üstümden atlayarak gidip dibe yatıyor. Philip, vay canına ne kadar tuhaf diye mırıldandı. Hem önce hem sonra demek. Nana kahkahayla güldü. Evet, hem önce hem sonra dua ediyor. Uyumak üzereyken onun yine mırıldandığını işitiyorum. Ama işin en can sıkıcı yanı şu ki, ne zaman kavga etsek hemen yine papazların içine giriyor. Ben de dindarım. İsterseniz alay edin ama inandığım şeye inanmaktan kimse alıkoyamaz beni. Ancak o pek tıraşçı. Hıçkırarak ağlıyor. Vicdan azabından söz ediyor. Bu yüzden önceki gün kapışmamızdan sonra gerçekten kriz geçirdi. Epey telaşlandım ben de. Konuşmasını kesip, bakın mignonlar geliyor işte dedi. Çocuklarını da getirmişler. Şu çocuklara bakın ne kadar da rüküş. Mignonlar renkleri göz alıcı olmayan bir kupa arabasındaydı. Sonradan görme orta halli insanlara özgü lüks içindeymiş gibiydiler. Rose kırmızı fiyonklarıyla büzgülü şeritlerle süslü kül rengi ipekliden bir giysi giymişti. Henry ile Charles'ın neşeleri yüzünden gülümsüyorlardı. Çocuklar annelerinin karşısındaki iskemleye oturmuşlardı. Sırtlarında boyunlarına kadar düğmeli, uzun liselilere özgü çok bol ceketler vardı. Araba tahta parmaklığın yanında durup da Rose, Nana'yı çiçek demetlerinin ortasında dört atlı arabası, üniformalı sürücüleri ve uşaklarıyla kurulmuş görünce suratını asarak başını çevirdi. Mignon'sa tersine neşeyle gülümseyerek Nana'yı eliyle selamladı. Mignon ilki olarak kadınların kavgasına karışmazdı. Nana, yeri gelmişken sorayım dedi. Temiz, pak, çürük dişli, ufak tefek yaşlı bir adam tanıyor musunuz? Adı Bay Veno. Bu sabah beni görmeye geldi. George çok şaşırmıştı. Bay Veno mu? Dedi. Bu olanaksız. O bir cizvittir. Ben de anlamıştım zaten. Ama neler konuştuğumuzu bilemezsiniz. Öyle komikti ki. Bana konttan, evindeki geçimsizlikten söz etti. Bir aileyi mutlu etmem için bana yalvardı. Çok terbiyeli, çok güler yüzlü biriydi. Bunun üzerine ben de istediğimin bu olduğunu söyledim. Kontu karısıyla barıştıracağıma söz verdim. Anlarsınız ya, şaka değildi bu. Bu insanların mutlu olduğunu görürsem pek mutlu olacağım. Hem ayrıca içim rahatlayacak. Çünkü bazı günler bu adam beni bunaltıyor. Nana'nın son aylardaki bıkkınlığı içten gelen bu sezlerden anlaşılıyordu. Bunun yanı sıra kont büyük para sıkıntısı çeker gibiydi. Endişeliydi. Labordet'e imzaladığı senet ödenmeyeceğe benziyordu. Tribünlere göz gezdirmekte olan George, ha, kontes de orada dedi. Nana, nerede diye bağırdı. Bu yavruda da ne göz varmış. Şemsiyemi tutun Philip. Ama George ansız bir hareketle ağabeyinden önce davrandı. Mavi ipekten beyaz saçaklı şemsiyeyi tutmaktan büyük zevk duyacaktı. Nana kocaman bir dürbünle çevreye bakıyordu. Sonunda, ''Aa evet onu görüyorum.'' dedi. Sağdaki tribünde bir sütunun yanında, öyle değil mi? Eflatunlar giyinmiş, yanında kızı var. O da beyazlar giymiş. ''Aa Dogene onları selamlamaya gidiyor.'' Bunun üzerine Philip, Dogene'nin fasulye sırığı Estelle yakında evleneceğini söyledi. İş olup bitmişti. Kağıtlar askıya çıkıyordu. Kontes önce direnmişti ama dediğine göre kont iradesini ortaya koymuştu. Nana gülümsüyordu. Biliyorum, biliyorum diye mırıldandı. Paul için çok iyi oldu. Çok kibar çocuktur. Bunu hak ediyor. Sonra oğlu Louise'ye doğru eğilerek nasıl eğleniyor musun? Ne kadar ciddisin öyle dedi. Çocuk hiç gülmeden tüm bu kalabalığa bakıyordu. Gördükleri konusunda acı düşünceler içindeymişçesine çok durgun bir hali vardı. Fazla kımıldadığı için genç kadın tarafından eteklerinin arasında kovulan Bijo gidip çocuğa sokularak titremeyi sürdürüyordu. Bu arada çimenlik yavaş yavaş dolmaktaydı. Arabalar bitip tükenmez bir dizi halinde kaskat kapısında durmaktan içeri giriyordu. Büyük omnibüsler de vardı. 50 yolcusuyla İtalyanlar Caddesi'nden kalkan Polin omnibüsü gelip tribünlerin sağına yanaşmıştı. Ayrıca özel ev arabaları, faytonlar, çok görkemli kupa arabaları ve aralarında sıska beygirlerin çektikleri kira arabaları görülüyordu. Arabaların bazılarında efendiler dışarıda oturmuş, uşakları da şampanya sepetlerine göz kulak olsunlar diye içeride bırakmışlardı. Ayrıca ince, hafif bazı başka arabaların kocaman tekerlekleri göz kamaştırıcı, çelik pırıltılar saçıyor, iki kişilik zarif arabalar da bir saatin parçaları gibi ince, zarif çıngırak sesleri çıkararak ilerliyordu. Kimi zaman bir atlı geçiyor, birçok yaya arabaların arasında şaşkın şaşkın koşuyordu. Bolon ormanının yollarında uzaktan işitilmekte olan tekerlek gürültüleri, arabalar otlar üstünde ilerlemeye başlayınca ansızın kesiliveriyor, sessiz bir sürtünme haline dönüşüyordu. Çevrede yalnızca gittikçe artan kalabalığın uğultusundan, havada uçup giden bağırışlardan, çığlıklardan, kamçı şaklatmalarından başka bir şey işitilmiyordu. Rüzgar esip de güneş zaman zaman bir bulutun kenarından görünmeye başlayınca çevreye yaldızlı ışıkları saçıyor, arabaların koşumlarıyla hayvanların cilalı yaldızlı ışıklarını saçıyor, arabaların koşumlarıyla hayvanların cilalı eğerlerini parlatıyor, tuvaletleri alev rengine boğuyordu. Beri yandan bu tozlu aydınlık içinde çok yüksek koltuklarına kurulmuş olan arabacılar kocaman kırbaçlarıyla pırıl pırıl yanıyordu. Tam o anda Labordet, Gaga, Clarisse ve Blanche da Sivri'nin kendisine bir yer vermiş olduğu bir arabadan inmekteydi. Koşu pistinden geçip tartı yerine girmek için aceleyle yürürken Nana George'a söyleyip onu yanına çağırttı. Labordet gelince gülerek ''Ben kaça gidiyorum?'' diye sordu. Van der Ves'in Nana adını vermiş olduğu kısraktan söz ediyordu. Bu Nana, Diyan koşusunda rezil bir biçimde çok geride kalmış, hatta geçen Nisan ve Mayıs aylarında Descartes ve Grand Depôt de Prado koşularına girdiği zaman bile plase olmamış, yarışı Van der Ves'in ahırlarının başka bir atı olan Lusignan kazanmıştı. Böylece Lusignan birden favorilerin başına geçmişti ve dünden beri ona 1'e 2 şans veriyorlardı. Labordet yine 50 diye karşılık verdi. Bu şakadan çok hoşlanan Nana, vay canına fazla değerim yok dedi. Öyleyse kendime para yatırmayayım. Yo lanet olsun, kendi üzerime tek altın bile yatırmıyorum. İşi çok acele olan Labordet gitmek üzereyken Nana onu yeniden çağırdı. Ondan bir öğüt istiyordu. Antrenörlerle, jokeylerle iyi ilişkileri olan Labordet, yarış atları konusunda çok şeyler biliyordu. Daha önce belki 20 kez tahminleri tutmuştu. Ona tahmin kralı diyorlardı. Genç kadın durmadan söylesene hangi ata bilet alayım diyordu. Şu İngiliz atı kaça? Sprit mi? 3'e. Valerio'da 2'de 3'e. Sonra tüm ötekiler yani Cosinus 25'e, Pichenet 35'e, Frangipan 10'a. Yok, İngiliz'e bahse girmem ben. Vatan severim çünkü. Valetio 2'ye ne dersin? Biraz önce Dük de Corbreuse pek memnun görünüyordu. Ama yok yok. Lusignan'a 50 altın koyayım. Ne dersin? Labordet ona garip garip bakıyordu. Nana eğilip alçak sesle ona sorular sordu. Çünkü Van der Ves müşterek bahse daha rahatça katılabilmek için biletleri ona aldırıyordu. Nana bunu biliyordu. Labordet'in bir bildiği varsa bunu rahatça söyleyebilirdi. Ama Labordet fazla bir şey söylemeden bu işi ona bırakmasını, 50 altını kendi bildiği ata yatıracağını açıkladı. Nana bundan pişman olmayacaktı. Nana gitmesi için onu bırakırken neşeyle ''Hangi ata istersen?'' diye bağırdı. ''Ama Nana olmasın, çünkü o bir beygirdir.'' Bunun üzerine arabada bir gülüşme başladı. Delikanlılar bu sözcüğü pek komik bulmuştu. O anda küçük Louis hiçbir şey anlamadan cansız gözlerini annesine doğru kaldırmıştı. Onun kahkahalarına hayret etmekteydi. Ama Labordet yine kaçıp gidemedi. Rosmignon ona bir işaret yapmış, sonra bazı buyruklar vermeye başlamıştı. Labordet bir deftere bazı rakamlar yazdı. Ardından Clarisse ile Gaga bahisleri değiştirmek için onu yeniden çağırdılar. Halk arasında bazı söylentiler duymuşlardı. Valerio 2'yi istemiyorlar, paralarını Lusignan'a yatıracaklardı. Labordet istifini bozmadan yazıyordu. Sonunda kaçabildi. Pistin öte yanında iki tribün arasında gözden gittiğini gördüler. Arabalar durmadan gelmekteydi. Şimdi de tahta parmaklıklar boyunca kocaman bir küme halinde genişleyerek 5. sıraya dizilmekteydiler. Kır atlarının açık renk lekeleri yüzünden arabalar alacalıydı. Sonra daha ötede başka araba yığınları da görülmekteydi. Bunlar kümeden ayrı, otların üstüne rastgele kondurulmuş gibiydi. Birbirlerine karışmış tekerlekler, her yana atılmış koşumlar görünüyordu. Aralarında yan yana sırt sırta vermiş ya da baş başa olanlar vardı. Açık kalmış çimenliğin üzerinde atlılar koşuyor, yayalarda durmadan kımıldanan kara topukluklar halinde oradan oraya gidiyordu. Bu panayır yerinde kalabalığın birbirine karışmış alacalı renkleri üzerinde de içecek şeyler satan yerlerin kül rengi bezden çadırları göze çarpıyordu. Çadırlar güneş vurdukça beyazlaşmaktaydı. Ama en büyük kalabalık şapkaların bir anafora kapılmış gibi en çok kaynaştığı yerler, koşularda hangi atların kazanacağını tahmin ederek bilgi satan bookmakersların çevresiydi. Bunlar açık arabalarda çalışan dişçiler gibi bazı el kol hareketleri yapıyordu. Yanlarındaki kocaman tahtalara her altın kazanma şansını belirten afişler yapıştırmışlardı. Nana, insanın hangi ata oynadığını bilememesi çok saçma doğrusu diyordu. Ben de birkaç altını gözden çıkarayım bari. Eli yüzü düzgün bir bookmaker seçmek için ayağa kalkmıştı. Ama tanıdığı bir sürü kimseye rastlayınca bu isteğini unutuverdi. Mignonlardan Gaga, Clarice ve Blanche'ın dışında sağda solda geride ve şimdi de kendi kupasının çevresini sıkıca kuşatmış öteki araba yığınlarının arasında bir fayton içinde Tatan Nene ile Maria Blond da vardı. Caroline Heke, annesi ve iki erkekle başka bir arabadaydı. Louis Violin, üzerinde Meşan ahırlarının turuncu yeşil renkli kurdeleleri bulunan iki kişilik küçük bir arabayı kendisi kullanarak gelmişti. Leatherhorn, içinde sıra sıra yüksek sıralar bulunan kocaman bir arabaya binmişti. Arabasındaki bir sürü delikanlı bağırıp çağırıyordu. Daha ötede, kibar görünüşlü başka bir arabada Lucy Stewart, kara ipekliden çok sade bir giysi giymiş kibar tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Yanında deniz asteğmeni üniforması içinde uzun boylu bir delikanlı vardı. Ama Nana'yı en çok şaşırtan Simon'u Steiner'i sürdürdüğü bir arabayla geldiğini görmekteydi. Arabanın arkasında bir uşak kollarını kavuşturmuş kımıldamadan duruyordu. Simon sarı çizgili beyaz satenden bir giysi giymiş tepeden tırnağa elmaslar takmıştı. Bu haliyle pırıl pırıldı. Bankacı da kocaman kırbacı uzatarak birbirine ardına koşulmuş iki atı sürmekteydi. Sessizce tırıs giden birinci at kula rengindeydi. İkincisi ise iri yarı doğru bir attı. Uzun bacaklarını kaldırarak tırıs gidiyordu. Nana, vay anasını dedi. Şu Steiner olacak hırsız borsayı bir kez daha silip süpürmüş. Simon da amma şık canım, bu kadarı da fazla artık. Onu alıp götürecekler. Ama yine de Simon'la uzaktan selamlaştı. Elini sallıyor, gülümsüyordu. Dönüyor, herkes kendisini görsün diye kimseyi unutmuyordu. Bu arada da konuşmasını sürdürmekteydi. Aa, Lucy'nin yanında dolaştırdığı delikanlı oğluymuş. Üniformasıyla ne kadar kibar duruyor öyle. Demek bu yüzden böyle kibar davranıyormuş Lucy. Biliyor musunuz, Lucy oğlundan çok korkuyor ve kendisine sanatçı dedirtiyor. Zavallı delikanlı. Yine de hiçbir şeyden kuşkulanmıyormuş gibi görünüyor. Philip gülerek, adam sen de diye mırıldandı. Lucy istediği anda ona taşralı zengin bir kız bulur. Nana susuyordu. Atlarla arabaların en kalabalık olduğu yerde Tricon'u fark etmişti. Kadın bir kira arabasıyla gelmişti. Arabanın içinden hiçbir şey görünmediği için sakin sakin arabacı yerine çıkıp oturmuştu. O yüksek yerde iri gövdesini dimdik tutarak İngiliz modeli uzun lüleleriyle çevrelenmiş soylu yüzüyle halkın tepesinden bakıyor, elinin altındaki kadınlardan oluşan halkının üzerinde egemenlik kurmuş gibi davranıyordu. Tüm kızlar ona gizlice gülümsüyordu. Kibirli kibirli duran Tricon ise onları tanımazlıktan gelmekteydi. Buraya iş için gelmemişti. Yarışları zevk için izliyordu. Atlara karşı tutkulu olduğundan yarışlara büyük ilgi gösteriyordu. George ansızın, ''Bak hele, Lafaloise budalası da gelmiş.'' dedi. Bu şaşkınlık yaratmıştı. Nana bile Lafaloise'ni tanıyamıyordu artık. Mirasa konduğundan beri son derece şıklaşmıştı. Uçları kıvrık, yakalık takmış, sırtına zayıf omuzlarına yapışmış gibi duran açık renk bir elbise giymişti. Saçlarını iki yana ayırmış, süppeler gibi salınarak bezgin, yorgun tavırlarla argo sözcükler kullanarak yayvan bir sesle konuşuyor, sözlerini bitirme zahmetine girmeden bunları hep yarıda bırakıyordu. Nana pek hoşlanmış bir tavırla, ''Ama pek yakışıklı olmuş.'' dedi. Gaga ile Clarice, Lafaloise'i çağırmışlar, onu yeniden elde etmeye çalışarak tepesine çökmüşlerdi. Delikanlı, kalçalarını alaycı ve küçümser bir tavırla sallayarak yanlarından hemen ayrıldı. Nana'yı görünce gözleri kamaştı. Hemen koşup arabanın basamağına çıktı. Nana, Gaga konusunda kendisine katılınca, ''Yok canım, yaşlı kadınla işim bitti.'' diye mırıldandı. ''Artık ondan söz etmeyin bana. Hem sonra biliyorsunuz, şu anda benim Juliet'im sizsiniz ya.'' Elini yüreğinin üstüne koymuştu. Nana böyle açık havada ansızın yapılan bu ilanı aşka katıla katıla gülüyordu. Sözünü sürdürerek, ''Yok canım, bu kadar kolay değil.'' dedi. ''Bahse gireceğimi bana unutturuyorsunuz. George, şu karşıdaki bookmaker'ı görüyorsun ya, şu kırmızı suratlı, göbekli adam. Zence gibi kıvırcık saçları var. Suratındaki hergelelik çok hoşuma gidiyor. Git de ondan şey al. Ondan ne alabiliriz?'' ''Lafaloise, ben yurtsever değilim.'' diye kekeledi. ''Her şeyimi İngiliz atına yatıracağım. İngiliz atı kazanırsa çok güzel olur. Fransızlar da avuçlarını yalasın.'' Nana çok içerledi. Bunun üzerine atların değeri konusunda tartıştılar. Lafaloise her şeyi çok iyi bilirmiş gibi tavırlar takınarak tümüne beygir diyordu. Baron Verdier'in Frangipan'ını The Truth ve Lenor yenmişti. İri bir doru attı. Antrenmanda yorulmadıysa şanslıydı. Corbrus'un ağırlarından olan Valerio 2'ye gelince o hazır değildi. Nisan ayında karın ağrısı çekmişti. Bunu gizliyorlardı ama o bundan kesinlikle emindi. Sonunda Meşan ağırlarından olan Hasard adlı atı salık verdi. Ama bu tümünden kusurluydu. Kimse istemiyordu. Hadi canım, Hasard çok formdaydı. Çok iyi koşuyordu. Herkesi şaşırtacak bir hayvandı o. Nana, hayır, ben Lusignan'a 10 altın, boğuma 5 altın yatıracağım. La Faloise ansızın patladı. Aman şekerim, boğumun durumu çok berbat. Ona oynamayın. Sahibi Gask bile kendi atına oynamıyor. Şu sizin Lusignan'a da olmaz. Palavra o da. Lamp ve Princess için de iyice düşünün. Onlar da olmaz. Tümünün bacakları kısadır. Bu olacak gibiydi. Bunun üzerine Philip, Lusignan'ın Dökars ve Grande Paul de Prudhoe ödüllerini kazandığını anlattı. Ama La Faloise kendini tutamadı. Onun kazanması neyi kanıtlardı ki? Hiç. Tersine dikkatli olmalıydı. Hem zaten Lusignan'a Gresham binecekti. Bu yüzden onu rahat bırakmak gerekirdi. Gresham'ın şansı yoktu. Hiçbir zaman birinci gelemiyordu. Nana'nın kupa arabasında başlayan tartışma çimenliğin bir ucundan öteki ucuna kadar yayılıyormuş gibi görünüyordu. Cırlak sesler yükseliyor, kumar tutkusu esmeye başlıyordu. Yüzleri ateşliyor, hareketler bayağılaşıyordu. Bu arada bahis yazmanları arabalarının üstlerine tünemiş olan bahis yazmanları tahminleri yüksek sesle bildiriyor, öfkeyle rakamları kaybediyordu. Burada bahisçilerin küçükleri vardı yalnızca. En büyük bahisler tartı yerlerinin içinde dönüyordu. Dışarıdakilerse fazla paralı olmadıklarından 5 frankı korkarak çıkarıyorlardı. En fazla birkaç altınlık kazanç için duydukları hırsı her davranışlarıyla sergiliyorlardı. Kısacası asıl büyük çekişme Sprit ile Lusignan arasında yapılıyordu. İngiliz oldukları belli olan kimseler topluluk arasında evlerindeymiş gibi dolaşıyordu. Tümünün yüzleri ateşliydi. Sprit birinci gelmiş gibiydiler. Lord Reading'i atı Braham geçen yıl büyük ödülü kazanmıştı. Herkesin yüreğini kanatan bir yenilgi olmuştu bu. Fransa bu yılda yenilirse büyük felaket olacaktı. Bu yüzden tüm kadınlar ulusal gururları yüzünden büyük bir merak içindeydi. Van Deures'in atları Fransız onurunu kurtaracak bir kale olmuştu. Herkes Lusignan'ı öne sürüyor, onu destekliyor, alkışlıyordu. Gaga, Blanche, Caroline ve ötekiler Lusignan için bahse girmişlerdi. Lucy Stewart oğlu yüzünden çekiniyordu ama söylentilere göre Rose Mignon yatırması için Labordet'e 200 altın vermişti. Yalnız arabacısının yanına oturmuş olan Tricon son dakikayı bekliyordu. Kavgaların ortasında pek soğuk bir tavır takılmış, gittikçe artan gürültüye aldırış etmiyordu. Bu gürültü içinde atların adları dolaşıyor, Parislilerin aceleyle söyledikleri cümleler İngilizlerin gırtlaktan gelen çığlıklarına karışıyordu. Tricon bir kraliçe tavrıyla söylenenleri dinliyor, notlar alıyordu. George, Nana ne olacak dedi. Kimse onu istemiyor mu? Gerçekten de kimse ona oynamıyor. Hatta adını bile anmıyordu. Van Deures'in ahırlarından outsider'ı olan Nana, Lusignan'ın gözde olması yüzünden silinivermişti. O sırada La Faloise'in kollarını havaya kaldırarak içime doğdu dedi. Nana üzerine bir altın koyuyorum. George, yaşa ben de iki altın koyuyorum dedi. Philip ekledi. Ben de üç altın. Sonra sanki yarış kısrağı Nana açık arttırmaya çıkmış da her biri bunun kendi üzerinde kalmasını istermiş gibi rakamları gittikçe arttırdılar. La Faloise onu altınlara boğmaktan söz ediyordu. Zaten herkes para yatırmalıydı. Başka bahisçiler de bulunacaktı. Üç delikanlı propaganda yapmak üzere çekilirken Nana onlara seslendi. Sakın ha ben para yatırmak istemiyorum. Dünyada istemem. George, Lusignan'a 10 altın, Valerio 2'ye 5 altın yatırıver. Ama yine de delikanlılar fırlayıp gitmişlerdi. Nana keyifli keyifli onların tekerleklerinin arasından geçişlerini, atların başları altından eğilerek tüm çimenliği dolaşmalarını seyrediyordu. Bir araba içinde tanıdık birine rastlar rastlamaz hemen yanına koşuyorlar, Nana için propaganda yapıyorlardı. Kimi zaman zafer kazanmış bir tavırla arkaya dönüp elleriyle sayı işaretleri yapıyorlardı. Nana da ayağa kalkmış onlara şemsiyesini sallamaktaydı. Bununla birlikte delikanlılar pek fazla iş çıkaramıyordu. Birkaç erkek onlara inandı, para yatırdı. Örneğin Nana'yı görünce heyecanlanan Steiner 3 altınını tehlikeye attı. Ama kadınlar kesinlikle buna yanaşmıyordu. Sağ olun, sokağa atacak param yok. Ayrıca 4 atlı arabasına binmiş, sürücülerini yanına almış, dünyayı hiçe sayan bu pis yosma başarı kazansın diye mi çalışacaklardı? Pek içerleyen Gaga ve Clarice, Faloise'a kendileriyle alay etmediğini sordu. George arsız bir tavırla Mignon'ların kupa arabasının önünde dikilince, Rose hakarete uğramış gibi başını çevirip yanıt vermedi. İnsanın kendi adını bir ata vermesi için pek aşağılık olması gerekirdi doğrusu. Mignon'sa tersine gülerek kadınların her zaman uğur getirdiklerini söyleyerek delikanlıyı izledi. Delikanlılar bahis yazmalarıyla uzun uzun dolaştıktan sonra geri döndüklerinde Nana ne haber diye sordu. La Faloise 40. sıradasınız dedi. Nana pek şaşırarak nasıl olur 40 mı diye bağırdı. 50'deydim hani neler oluyor? Tam o anda Labordet yine ortaya çıkmıştı. Pist kapanıyor, durmadan çalan çanlar ilk koşunun başlayacağını bildiriyordu. Herkesin dikkat kesilmesiyle başlayan uğultu içinde Nana bu yükselmenin nedenini sordu. Ama Labordet kaçmak bir yanıt verdi. Kuşkusuz istekler artmıştı. Nana bu açıklamayla yetinmek zorunda kaldı. Zaten Labordet düşünceli bir tavırla Van Dörres'in eğer kaçabilirse birazdan geleceğini söyledi. Herkes büyük ödül yarışını beklerken bu birinci koşu kimse farkına bile varmadan bitmek üzereydi ki o sırada hipodrom üzerindeki bir bulutun yağmur yağmaya başladı. Bir süreden beri güneş kaybolmuş, kalabalığın üstüne soluk bir gün ışığı çökmüştü. Derken rüzgar çıktı. Yağmur birden tufana dönüştü. İri damlalar düşmeye, sular akmaya başladı. Ortalık bir anda karıştı. Koşarak içki satılan yerlerin tenteleri altına sığınmaya giden yayaların kaçışları arasında çığlıklar, şakalar, küfürler duyuldu. Arabalarda kadınlar iki elleriyle şemsiyelerini tutmuş, yağmurdan korunmaya çalışıyor, şaşıran seyisler, sürücüler de arabaların körüklerini kapamaya koşuyorlardı. Ama çok geçmeden sağanak kesiliverdi. Güneş havada hala uçmakta olan yağmur zerrelerinin içinde yeniden parlamaktaydı. Bolon ormanına doğru giden bulutun arkasından mavi bir yırtık belirmeye başladı. Gökyüzü şaka yapmış, ferahlayan kadınları güldürmek istemişti sanki. Bu arada da atların ürkek solumaları ıslandığı için üstünü başını silkeleyen halkın karışık bir halde kaynaşması arasında çevreye çökmüş yaldızlı örtü, sırılsıklam çimenliği kristal damlalarıyla parlatıyordu. Nana, "Vah zavallı Luizecik," dedi. "Çok ıslandın mı canım?" Annesi ellerini kurularken yavrucuğun sesi çıkmıyordu. Genç kadın mendilini eline almıştı. Daha sonra da daha fazla titremekte olan Bijo'yu kuruladı. Fazla bir şey olmamıştı. Tuvaletinin beyaz sateni üstünde birkaç damla leke kalacaktı. Ama ona aldırmıyordu. Tazelenen çiçek demetleri kar gibi parlıyordu. Nana da bunlardan birini dudaklarının çiğle ıslatır gibi hayatından memnun bir tavırla çiçeklerin kokusunu içine çekmekteydi. Bununla birlikte bu yağmur sağanağı tribünleri birden doldurmuştu. Nana dürbünüyle bakıyordu. Bu uzaklıktan yalnızca sık ve karışık bir yığın görülüyordu. Tribünlere yığılan kalabalık koyu bir fon oluşturuyor, insan yüzleri yer yer bu soluk fonu aydınlatıyordu. Güneş çatıların köşesinden kayıyor, oturmakta olan izleyicilerin bir bölümünü ışıktan bir açı biçiminde aydınlatıyor, bu aydınlığın içinde kalan kadın tuvaletleri daha soluk görünüyordu. Ama Nana'yı en çok eğlendiren tribünlerin önündeki kumun üstüne sıralanmış iskemlelerde oturan hanımlardı. Sağanak başlayıverince hanımların tümü kaçışmak zorunda kaldı. Tartı yerine yosmaların girmesine izin verilmediğinden Nana bu kibar hanımlar hakkında ağzına geleni söylüyor, rüküş giyinmiş olduklarını, tavırlarının da uygun olmadığını belirtiyordu. Derken bir söylenti ağızdan ağza dolaştı. İmparatoriçe ortadaki küçük tribüne girmekteydi. Burası şale biçimi bir köşkü andırıyordu. Geniş balkonunda kırmızı koltuklar vardı. George, bakın işte o dedi. Bu hafta onun nöbetçi olmadığını sanıyordum. Kont Mufa'nın asık resmi yüzü İmparatoriçe'nin arkasında belirmişti. Bunun üzerine delikanlılar şakalar yapmaya başladı. Sati'nin burada olmayışına üzülmüşlerdi. Çünkü burada olsaydı gidip onun göbeğine bir yumruk yapıştırırdı. Nana dürbünüyle bakarken İskoçya prensinin başını gördü imparatorluk bulacasında. ''Bakın hele, Charles da orada.'' diye bağırdı.